kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, Sora isimli yeni modelini tanıttı. OpenAI'yı ChatGPT'den hatırlıyor olabilirsiniz. Ben de daha önce ChatGPT bu dil modeli hakkında YouTube kanalımda videolar yapmıştım. Bir nevi gelişmiş Google arama motoru gibi düşünebiliriz. Burada sorumuzu yazıyoruz ve o soruya saniyeler içerisinde anlamlı bir yanıt veriyor. Google'a gittiğinizde İstanbul hava durumu tarzı bir şey yazdığınızda tabii ki sonuca ulaşabiliyordunuz. Veya Nietzsche Tanrı öldü sözü dediğinizde de Nietzsche'nin Tanrı öldü sözü bağlamında daha önce hazırlanan bütün içerikleri karşınıza getiriyordu. Ama ChatGPT'nin şöyle bir farkı var. Nietzsche Tanrı öldü sözüyle ne kastetti? 1500 kelimelik felsefi bir makale yaz, alt chapter'lar halinde derle ve kaynakça sun dediğinizde bile, özetle bir akademik makale yazabiliyor saniyeler içerisinde, size sonuç sunuyorum. O yüzden karşınızda gerçekten aklı başında bütün sorulara yanıt verebilecek bir kişi varmış gibi hissediyordunuz. Sora ise ChatGPT'den şöyle farklı. Burada artık görsel tasarım dünyasının ne şekilde değişmeye başladığını, hangi sektörlerde sıçrama yaşanacağını ve hangi sektörlerin silinip gideceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü Sora yazmış olduğunuz prompt, yani kelimelerle vermiş olduğunuz komutu saniyeler içerisinde bir filme, 60 saniyelik bir videoya dönüştürebiliyor. Düşünün, akşam Tokyo'da yürüyen genç bir kadın, biraz su birikintisi olsun yerde ve bu su birikintisinin üzerinde yansıyan cyberpunk renkler olsun dediğinizde Sora ona yazmış olduğunuz komutları anında estetik açıdan oldukça güçlü bir videoya dönüştürüyor. Bunu duyurdukları zaman Twitter'da insanların böylesi komutlar, yaratıcı komutlar hayal etmesi istendi ve şirket her defasında Sora'nın yapmış olduğu bu videoyu paylaştı. Hepimiz gerçekten şoka uğradık çünkü hem estetik açıdan çok güzel hem de daha önce yapay zeka tasarım programlarında gördüğümüz bazı hatalar vardı. Onların iyileştirilmiş olduğunu görmeye başladık. Mesela insanın el hareketlerinin tamamen birebir gerçeğine uygun olmadığını görmüştük. Bazen 6 parmak vardı veya el sallarken parmaklar anlamsız hareketler ediyordu. Ama sonra böylesi basit şeyleri de çözebilmişe benziyor. Şimdi hal böyle olunca insanlar şunu konuşmaya başladılar. Bir, sinema sektörü bitti diyen bir grup vardı. İki, böylesi bir teknik imkanın sinema sektörü açısından daha da avantajlı olabileceğini düşündüler. Yani düşünsenize mesela Yüzüklerin Efendisi'ni çekiyorsunuz. Normal şartlarda Yüzüklerin Efendisi'ndeki bir savaş sahnesini çekmek için hem gerçekçi bir set kurmanız gerekiyor değil mi? Orada gerçekten insanların savaştığı, belki 50 kişinin, 100 kişinin savaştığı bir sahne çekiyorsunuz ve arkasındaki yeşil perdeyle animasyonla onu tamamlıyorsunuz. Şimdi böylesi sahnelerde sonra muazzam derecede bir özgürlük sağlayabileceği için bu daha önce aşamadığımız teknik imkansızlıkları ortadan kaldırarak hayal gücüne yer açabilir diyenler var ve bir açıdan artık hepimiz istersek hayal gücümüzü genişleten veya umduğumuz, hayal ettiğimiz şekilde videolar yapabileceğimiz için sinema, film yapmak dediğimiz şey çok basitleşecek, çok demokratikleşecek ve bu durumda biraz ondaki büyüyü ortadan kaldıracak diyenler de var. Şimdi bunlar tabii sanat açısından yorumları ama asıl konu şu sanırım. Sora'nın örneklerinden bir tanesi yaşlı bir kadının, sanırım Toskana civarında, İtalyan bir anneannenin akşam yemeği yaptığı bir sahneyi betimlemesi istenmişti. O kadar gerçekçi bir şekilde bu sahneyi yaptı ki biz oradaki kadının gerçek bir insan olmadığını ayırt edemez durumdaydık. Bu yüzden asıl tartışma o noktada başladı. Şimdi Sora ile birlikte sinema sektörü ölecek mi, ölmeyecek mi? Bu bir konu ama şunu düşünmenizi istiyorum. Gerçekte olmayan sahneler, gerçekte hiçbir zaman yaşanmamış olaylar, kadınlar, erkekler üzerinden çekilen videoların bize gerçekmiş gibi sunulduğu durumda yaşanacak dezenformasyonu düşünün. Hatta mesela Türkiye'de birbiriyle gergin olan iki politik grubu düşünün. Aslında aralarında böylesi bir tartışma yaşanmadığı halde biri diğerinin kutsalına küfrediyormuş veya saygısızlık yapıyormuş gibi üretilen sahnelerin birdenbire Twitter'da, Instagram'da dolaşmaya başladığını düşünün. Şimdi yapılan videonun altına "bu gerçek değildir, bu bir pipo değildir" yazmayacaklarına göre büyük bir tehlike olabilecekmiş gibi düşünülüyor. OpenAI bununla ilgili nasıl dezenformasyona karşı önlem aldıklarından bahsetmiş ama bu henüz yolun çok başı. Yani 3-5 sene sonra 5 yaşındaki çocuk bile bu programları kullanmaya başladığında bazı tehlikeler yaşanacak. O yüzden Sora ve OpenAI'ın bu gelişmeleri akabinde hemen başlayan tartışmalar geleceğin giderek kötüleşmeye başladığıydı. Yani yapay zekadaki gelişmeleri izleyen bazı insanlar sadece geleceğin dünyasının gebe olduğu krizlere odaklanıyorlar. Etik problemler, siyasi problemler, haber kirliliği ki zaten hani günümüz dünyasında yaşanan krizleri düşünürseniz bilgi konusunda bunun katlanarak artacağını söyleyebiliriz. Ve böylesi gelişmeleri kaygıyla izlemek bu gelişmelerin bizi ileriye taşımaktan ziyade olduğumuzdan daha kötü bir pozisyona sürükleyeceğini düşünen kişilere tekno kötümserler deniliyor. Karşı tarafta ise tekno iyimserler var tabii ki de. Bu ikisinin ortasında da benim gibi her iki pozisyona da mesafeyle bakan ve ortada bir yerde durulabileceğini düşünen ortacılar var diyeceğim. Şimdi ben bu konuyu şöyle yorumlamak istiyorum. İşin felsefesini yapmaya başlarsak. Bana kalırsa sadece yapay zeka değil aslında her gelişme hem zehir hem de devaya dönüşebilir aslında. Suyu bile çok fazla içerseniz ne olur? Zehirlenerek ölürsünüz. Bu yüzden mesela antik Yunanca'da farmakon diye bir kavram var. Jacques Derrida da bu kavramdan yola çıkarak bir eleştirel okuma yapmıştı ve demişti ki teknoloji kavramına baktığımızda da tıpkı farmakon kavramında olduğu gibi biz orada hem devayı hem de zehri bulabiliriz. Demek ki araçlar kendisinde bir şey olmaktan ziyade aslında o araçları ne şekilde kullandığımıza bağlı olarak yeniden anlam kazanıyorlar değil mi? Su örneğini hatırlayın. Su beni yaşatan bir şey ama aynı zamanda beni zehirleyerek öldürebilir. O yüzden ben teknolojinin getireceği krizlerin de esasen gelişim kavramına içkin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun aksi hali düşünülemezdi. O yüzden yapay zeka teknolojilerindeki bu gelişmeleri izlerken milyonlarca kötü olasılık görebilirsiniz orada ve muhtemelen birkaçında haklı çıkacaksınız. Fakat yine bana kalırsa iyimserlik ve kötümserlik bence mizaç meselesi. Yani durum o kadar yanlı ki durumun çok yanlılığından dolayı orada krizler de bulabilirsiniz, olanaklar da bulabilirsiniz. Bu soru örneğine dönersek işte sinema sektörü bitti, Midjourney gibi uygulamalar yüzünden grafik tasarım, reklamcılık, iletişim sektörleri tamamen bitti diyebilirsiniz. Ya da bu aracın getirdiği devrimsel gelişmeyi fotoğraf makinesinin icadına benzeterek buradan yepyeni bir sanatsal yaratım çıkacağını da düşünebilirsiniz. Bir açıdan böylesi gelişmeler sonrasında yaşanacak politik krizlere dikkat çekebilirsiniz. Fakat bu gelişmelerin hem eğitim sektöründe hem de kişilerin kendilerini ifade etme becerilerinde yaratıcılık bağlamında muazzam bir katkı sağlayacağını da düşünebilirsiniz. O yüzden hani şey deriz ya bardağın dolu tarafını görmek diye. Bu gibi durumlarda iyimser veya kötümser bir pozisyon almanın durumun kendisinden ziyade genellikle kişilerin mizacına bağlı olduğunu düşünüyorum. Ve sevdiğim bir söz var. Filozof umutlu olmak zorundadır. Çünkü zaten karamsar olmak için vaziyet yeterlidir. Yani filozofça olan şey, felsefi olan şey o kriz anında bile umut edecek bir şey bulmaktır. Bu bir olanak arayışı olduğu için. Ben de mizacım gereği genellikle böylesi gelişmeler karşısında hep ondaki olasılıkları, imkanları görme eğilimi içerisindeyim. Tabii ki bu saf bir polyanacılıkla oradaki sorunlara sırtımızı dönelim demek değil ama dediğim gibi yani ben en azından bu gelişmeleri izlerken başlangıçta kaygılanmak yerine heyecanlanıyorum. İkinci kısım bu bence daha da derin felsefi bir tartışma. Aslında iyi ve kötü dediğimiz şeyler nedir? İnsani değer yargıları değil mi? Bu gibi teknolojik gelişmeler sonucunda geleceğin dünyasının gerçekten neden kötü olacağını temellendirmek bana kalırsa çok zorlu bir tartışma. Çünkü gelecekte siborglaşacağız dediğinizde dahi tamam ama bu neden ve hangi ölçüde göre kötü diye sorabilirim mesela. Yani siborglaşacak olmamız neden gerçekten kötüdür? ufak bir ara verelim. Sonrasında bölüme kaldığımız yerden devam ederiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebarbilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
İyi ve kötü kavramlarını tanımlama kısmı biraz sorunlu. Hatta bunun teolojiyle de bir bağlantısı var. Çünkü Tanrı'nın olmadığı bir dünyada aslında bizim iyi ve kötü kavramlarına nesnel bir ölçüt getiremeyeceğimizi, bu yüzden onların pratik kullanımlarına göre göreli olacağını söyleyen filozoflar da var. Tabii bunlar bambaşka tartışmalar. Oraya girmek istemiyorum ama şunun altını çizmek lazım. Geleceğin dünyası bana kalırsa ne iyi olacak ne de kötü. Gelecek ne ise o olacak. Çünkü tarih kendi kendini zaten an be an inşa ediyor. O yüzden bugün ne ise yarın da kuvvetle muhtemel o. Bu noktada şeyi de hatırlamak lazım. Yani antik Yunan düşünürlerinin bazılarında dahi görüyorsunuz veya aydınlanma çağı düşünürlerinin metinlerinde kendi yaşadıkları dönemi insanlık tarihinin en pespaye dönemi olarak görüyorlar. Oysa biz geriye dönüp baktığımızda o günleri işte büyük bilgelik dönemleri, büyük eleştirel düşüncenin kurulduğu zamanlar olarak anıyoruz. Sanki içinde yaşadığımız dönemin insanlık tarihindeki en kötü dönem olduğunu düşünme konusunda bir eğilimimiz var ama insan hakları ve gelişimi bakımından durumu ele aldığımızda içinde bulunduğumuz dönem sanırım insanlık tarihinin en pespaye dönemi değil. Ve gelecekte de iyi ve kötü yargılarımızın ne şekilde değişeceğini de bilmediğimiz için ona dair böyle kötümser bir senaryoda kalmak ve kötümser kahinlik yapmak bana çok anlamlı gelmiyor. O yüzden geleceği düşünürken, teknolojiyle bağlamında geleceği düşünürken özellikle İyi veya kötü değer yargılarıyla bakmamaya çalışıyorum. Elbette yapay zeka etiği dediğimiz bir alan var. Bu konuda akademik araştırmalar yapılıyor. Çünkü insansız hava araçlarının kullanımı ne olacak? Diyelim ki bir AI, yapay zeka doktorun girmiş olduğu ameliyatta hasta öldü. Buradaki sorumluluk kime ait olacak? Yani fail özne kim gibi tartışmalar var. Ya da hukuki bir duruşmada hakimin yapay zeka olmasına tercih eder miydiniz mesela? Etmezseniz neden etmezdiniz gibi yapay zeka etiği konusunda tartışmalar yürütebiliriz. Bu demek değil ki burada iyi ve kötü yargılarından bahsedemeyiz. Benim kastetmeye çalıştığım şey bu değil. Elbette durumları kendi tekil bağlamlarında yorumlayabiliriz ve ilişkilendirebiliriz ama henüz gelmemiş bir geleceğe bakarak onun bir felaket olacağını düşünmek ve sadece kötümserlikle ilerlemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ve Alan Badiou'nun da dediği gibi bunun felsefi bir tavır olmadığını düşünüyorum daha doğrusu. Peki ben hangi perspektiften yorumluyorum meseleyi derseniz, ben biraz daha gerçeklik kurgusu, bizdeki gerçeklik temsilinin değişimi bağlamında yapay zekayı düşünmek istiyorum. Çünkü bizim dünyayla kurmuş olduğumuz ilişki biçimi değişiyor değil mi? Sora bir örnek sadece. Sora'nın yaratmaya başlamış olduğu dünya simülasyonunu düşünsenize. Bizler böylesi dünya simülasyonları içerisinde yaşayabilir hale geleceğiz. İşte Black Mirror bölümlerinde gördüğümüz gibi değil mi? Böylesi bir durumda benim kullanmaya başlamış olduğum teknolojik araçlarla birlikte dünyadaki bedenli deneyimim ve şeylerle, insanlarla girmiş olduğum ilişki biçimi tamamen dönüşmekte demektir. Haliyle buradaki en önemli problem benim gerçeklik ve gerçekliğin temsilinin kurulumu olarak yani varlığımda yaşanan dönüşüm meselesi. İnsan olmanın anlamında radikal derecede bir değişiklik var. Bu bence daha konuşulmaya değer bir konu. Yani etiği de konuşulmaya değer bir konu ama o kadar kaygan ki neresinden tutsak bilemiyorum. Gerçeklikle olan ilişkimiz meselesi ve onun yeniden kullandığımız araçlar bağlamında dönüşmekte olduğu meselesi bana çok enteresan geliyor. Bu Sora gelişmesinden sonra veya o haftaydı sanırım hem Her isimli filmi hem de Ex Machina isimli filmi izledim. Her'de baş karakterimiz, başroldeki oyuncu bir işletim sistemine aşık oluyordum ve onunla sevgili oluyordum. Şimdi bilgisayarlarımızdaki işletim sistemine aşık olmak, onunla sevgili olmak, hatta onunla cinsel ilişkiye girmek bizim için komik olsa da hiç yaşanmayacak bir şey değil. Çünkü ChatGPT'nin bile nasıl performans sergilediğini görünce insan bundan 5, 10, 15 sene sonra işletim sistemlerimizin sanki kendi benlikleri varmış gibi, bir özneymiş gibi davrandığı noktada yalnızlıktan bunalan, iletişim kurmaya aç, belki de gerçek dünyada insanlarla kurmuş olduğu ilişkilerde aradığını bulamayan pek çok insanın böylesi ilişkilenme biçimlerine geçeceğini görmek hiç de zor değil. Ve o noktada bunu iyi veya kötü olarak değerlendirmekten ziyade bunun benim var olma biçimimdeki dönüştürücü etkisine odaklanmak çok daha enteresan geliyor bana. Çünkü yine bu gelişmelerden sonra Twitter'da çok iyi bir soru görmüştüm. Bir yazar şey diye soruyor. İki tane insan arasında sahte bir ilişki olabilir değil mi? Birbirini gerçekte sevmeyen fake bir ilişkiden bahsedebiliriz. Peki bir gerçek insan bir sahte benlik ya da yapay benlik arasında gerçek bir ilişki olabilir mi diye sormuştum. Biz ilişkiyi nasıl tanımlıyoruz? Duyguların oluşması için ne gibi koşullar gerekiyor? Aşk dediğimiz şey gerçekten sadece karbon bazlı canlılarda yaşanan biyolojik organik sistemlere özgü bir dürtü mü? Bunlardan bahsetmek gerekiyor sanırım. Ve böyle şeyleri düşünmeye başladığımızda 2500 senedir felsefede biriktirdiğimiz, verdiğimiz yanıtların neredeyse bütününü tekrar gözden geçirmemiz gerekeceği anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi ses tonumdan muhtemelen ben çok heyecanlanıyorum bu gibi gelişmeler karşısında ve bu tarz gelişmeleri de her defasında Twitter'dan takip ediyorum. Sizin de bazı hashtagleri takibe almanızı öneririm. Çünkü 24 saat içerisinde öylesine şeyler oluyor ki insanlık tarihi çok kısa bir ölçekte. Şey deriz ya, 1994'ten sonraki 30 senede yaşanan gelişmeler aslında 1994'e kadar o 60 bin senelik insanlık tarihinde yaşanan gelişmelerin birkaç katı kadar. Orada artık asimetrik bir etki oluşmaya başladı ve sadece 20 sene içerisinde hem varlığımızın hem de dünyanın, dünya tasarımımızın nasıl değişeceğini öngörmek hiç de kolay değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere, meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.